Ayrım 12. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 110. Arlington, Virginia. Bir gece önce Mercer'ın en kötü 10 listesine girmişti. Saldırının ardından DC General'ın acil odası denilen cehennemde saatlerini geçirmişti. En nihayet yanağındaki kesiye bir bant yapıştırılmış, ağrısını dindirmek için kağıt bir bardakta iki aspirin verilmiş ve kaburgalarında kırık olmadığını kanıtlamak için de parmaklarıyla göğsünü dürtüp durmuşlardı. Bütün bu zaman zarfında da sanki bir numaralı halk düşmanıymışçasına iki üniformalı polis ona nezaret etmişti. Şafak doğuda ufku çeşitli renklerle boyamaya başladığında hastaneden taburcu edilmiş ve 3 saat boyunca aptal tekrarlanıp duran soruların sorulduğu Arlington Polis Merkezi'ne götürülmüştü. Kanuna aykırı bir şey yapma konusunda masum olduğuna kuşku yoktu. Ancak görünüşe bakılırsa polisler küçük düşürme kotalarını doldurmak zorundaydılar. Ve Mercer'ın şanssızlığı da yanlış zamanda orada olmaktı. Washington bölgesinden ayrılmaması ve mahallede herhangi bir kuşkulu faaliyeti bildirmesi yönünde sert bir şekilde uyarıldıktan sonra gitmesine izin vermişlerdi. Mercer evinin ikinci katındaki bara çıkarken Smokey'nin ceketini çıkardı. Ceketi oradan ha o gün kaldırmış ha o sene içinde herhangi bir zamanda kaldırmış bir şey fark etmeyecekti. Başı feci ağrıyordu ve ağzında da sanki tüylü bir kemirgen geceyi ağzının içinde geçirmiş gibi bir tat vardı. Gözlerinin kenarları kızarmıştı ve sanki içlerine kum kaçmıştı. Tiny'den çıktığında bir hayli içmişti ve şimdiye geriye kalan öfke kusan bir akşamdan kalma hali ve kemiklerine kadar işlemiş olan bitkinlikti. Bir gece önce yaşadığı saldırının rastgele bir olay olmadığını biliyordu. Jerry ve John Small gibi kendisi de hedef alınmıştı. Howard'ın da hedef olduğundan büyük bir olasılıkla şimdiye kadar çoktan öldüğünden de kesinlikle emindi. Ve onları bağlayan Jenny 4'tü. Terk edilmiş o gemide cinayet işlemeye değecek korunması gereken ne olabilirdi? Mercer merak ediyordu. Elindeki tek ipucu üzerinde Roger adı yazılı olan paslanmaz çelik parçasıydı ve bunun bir önemi olup olmadığından bile emin değildi. Şimdi ise doğrulanan iki, olası bir üçüncü ölümle birlikte canına kastedilme girişimi sonrasında Mercer artık bahislerin bu oyunu tek başına oynayamayacak kadar çok yükseltilmiş olduğunu kavramıştı. Yardıma ihtiyacı olacaktı. Antika buzdolabından bir Heineken alıp çatırtıyı da açtı ve bara yerleşerek elini telsiz telefona uzattı. Aradığı özel cep telefonu numarası beyninde taşıdığı telefon defterinde kayıtlı olanlardan biriydi.
''Alo, Dick, ben Mercer. Of lanet olsun, yine ne oldu?''
Dick Hanna, Federal Soruşturma Bürosu'nun direktörü ve Mercer'ın yakın dostlarından biriydi. Hawaii'de yaşanan kriz sırasında tanışmışlar ve o günden beri de sıkı dostluklarını sürdürmüşlerdi. Henna'nın evinde yemeğe gitmesi daima memnunlukla karşılanırdı ve Henna'nın karısı Faye onu evlendirmeyi kafasına koymuştu.
Mercer neşeli bir karşılamaydı dedi ve haklısın bir şey oldu. Dün gece Tiny'den eve dönerken saldırıya uğradım. Tanrım iyi misin? Teknik olarak bir bürokrat olan Henna saha adamı olarak çalıştığı onca yılda kazandığı keskinliği hiçbir zaman kaybetmemişti. ''Evet iyiyim. Sadece birkaç kesik ve incinme var. Bana saldıran çocuk öldü ve ben bunun silahlı soygunmuş gibi gösterilmek istenen bir cinayet girişimi olduğunu düşünüyorum.''
''Niye öyle diyorsun?''
Henna'nın sesinde kuşkudan eser yoktu ama o bir polisti ve elinde kanıt olana kadar da hiçbir şeyi gerçek durum olarak kabul etmezdi. ''Beni öldürmeye çalışan çocuk Jamal Lincoln Anacostia'dandı. Bu da onun kendi mahallesinden 15 kilometre uzakta olduğu anlamına gelir. Benim mahallemin civarında bulunan sokaklardaki tüm araçlarda ya nizami park etiketleri vardı ya da polis tarafından bu araçlar için bir açıklama getirildi. Lincoln buraya kadar metro ile gelmiş olabilir ama bana gece yarısından sonra saldırdığı için metro ile geldiyse evine dönme imkanı olmayacaktı. Dün gece bölgede onu buraya getiren ve saldırı başarısız olunca da kaçan bir suç ortağı olmalı.
Evet ve
Haydi Dick, soygunların suçlunun yaşadığı semtin iyi bildiği bir bölgenin 1,5 ila 3 kilometre içerisinde gerçekleştiğini sana söylememe gerek yok. Ayrıca soyguncular grup halinde hareket etmezler. Herifin biri çalıntı bir arabada beklemez. Sadece kapkaç yaparlar ve kurbanının seni takip edemeyecek durumda olmasını sağlarlar. Haklı olabilirsin ancak ben çok da emin değilim. Lincoln Arlington'a arkadaşlarına ziyarete gitmiş, eve dönmek için taksi parası lazım olmuş olabilir. Ve belki de sen en yakındaki ATM'din. Geçen hafta Alaska'da birlikte balığa çıktığım iki kişi dün sabah ölü olarak bulunmamış olsalardı, ben de seninle hemfikir olabilirdim. Ve diğer adamın da öldüğünden kuşkulanıyorum. Ona ulaşmaya çalışıyorum ama karşıma sürekli telesekreteri çıkıyor. Mercer'ın Alaska'dan bahsetmesi Hannah'ın ilgisini çekmişti. Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın petrol arama çalışmalarına açılması nedeniyle, ülkede giderek artan gerginlik nedeniyle Alaska'da olan her şey birinci derecede öneme sahipti. Ben senin bir tünel kazma makinesi falan gibi bir şeyle ilgili çalışmalar yaptığını sanıyordum. Yapıyordum. İşimiz bittiğinde de makinenin mucidi Howard Small ve iki kuzeniyle balığa çıktı. Peki üçünün de öldüğünü mü söylüyorsun? Howard'ın öldüğünü tahmin ediyorum ancak emin değilim. Aslında seni aramamın sebeplerinden biri de seyahatten dönüp dönmediğini öğrenmek için Howard'ın Los Angeles'taki evine birini göndermeni istemekti. Sorun olmaz, sana hedef alındığını düşündüren ne? Mercer Hannah'ya Jenny Dörd'ün bulunma hikayesini anlattı ve geminin mahvolmasına yol açan yangının dışında başka bir etken daha bulunduğuna dair kuşkularını aktardı. Telsiz antenlerinin diplerinden kırıldığını, ağları çeken vinçlerin ağır destek kollarının nasıl koptuğunu açıkladı. Hannah'ya tarifini verdiği çelik parçasını elinde tutuyordu ve cismi bir patoloğun otopsi raporu kadar ayrıntılı olarak anlattı. Roger'ın kim olduğuna dair bir fikrin var mı? Hayır, geminin bağlı olduğu limanla birkaç telefon görüşmesi yaptım ve hiç kimse gemiyle ilgisi olan Roger adında birini tanımıyor. Ayrıca liman müdürü de son yolculuğuna çıktığında gemide başka birinin daha olduğunu hatırlamadı.
Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
Hannah'ın sesinden ilgilendiğini anlayan Mercer şaşırmıştı. Bir şeyler olduğu kesindi.
Bilmiyorum. Yanmaya başlamadan önce Jenny 4'te bir patlama olmuş olmalı. Gemiyi paramparça etmeden patlayan şeyin ne olduğu bir muamma.
Senin Quantico'daki laboratuvar elemanlarının bu çelik parçasını incelemelerini ve bir şey çıkarıp çıkaramayacaklarını öğrenmek istiyorum. Birkaç gündür sürekli bu parçaya bakıyorum ama beni hiçbir yere götürmedi.
Kulağa iyi bir fikirmiş gibi geliyor. Bu öğleden sonra birini yollarım. Sen değil de başka biri olsaydı paranoyakça davranıyor derdim. Ama seni tanıyorum ve belanın seni itaatkar bir köpek gibi takip ettiğini iyi biliyorum. Sen ne yapacaksın?
Ben mi? Senin çocuklar bir şey bulabilecekler mi onu öğrenmek istiyorum. Sonra da buradan gideceğim. Birisi daha canıma kastetmeye niyetlendiğinde buralarda olmak istemiyorum.
Mercer dinle. Şu anda Alaska'nın bu ülkede yemek masalarında konuşulan bir numaralı mevzu olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Bu olayı bu denli ciddiye almamın nedeni de bu. Kaliforniya'daki arkadaşın iyi de olabilir. Belki sen döndükten sonra birkaç gün daha izin almıştır. Yalnızca ve senin saldırıya uğraman tamamen bir rastlantı olabilir. Ama bunu kanıtlayana kadar tüm dikkatimi bu konuya vereceğim.
Hannah sözlerini başkandan Alaska ile ilgili kesin emirler aldım diyerek sürdürdü.
Herhangi bir şeyim ve herhangi bir şey derken ciddiyim. Uzaktan dahi olsa bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna karar verilirse kaç ajan gerekeceğine ya da ne kadara mal olacağına kesinlikle bakılmayacak. Başkan Valdez ve Anchorage'da tezgah açan çevreci grupların eylemlerine ilişkin haftalık raporları ve korunakta işlemlere başlayan petrol şirketlerine gönderilen tehdit mektuplarının kopyalarını istedi. Haftada ortalama 80 tehdit alıyoruz ve saha ajanların bütün bu tehditleri ciddiye alıyorlar. Bu çevreci gruplardan birinin senin peşinde olması mümkün mü?
Anladığım kadarıyla senin yaptığın iş ikinci bir Trans-Alaska petrol boru hattı inşasıyla ilgiliydi değil mi?
Hannah'ın sözü nereye getireceğini sezen Mercer, Evet, Howard Small, Trans-Alaska boru hattını inşa eden inşaat şirketiyle birlikte çalışıyordu. Valdez'in yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde bulunan ikinci deney çukuru eski boru hattına paralel ve yenisi için kullanılacak. Mini köstebek ağır dinamitleme ve hafriyat işlerinde 10 haftalık bir süre kazandırdı diye yanıt verdi. Ama güvenlik oldukça sıkıydı. Bizim orada ne yaptığımızı sadece birkaç kişi biliyordu. Kaldı ki bu Howard'ın kuzenlerinin neden öldürüldüklerini açıklamaz. Kanıtlarımın ikinci derecede olduğunun ben de farkındayım. Lakin haklıysam kesinlikle ajanlarının algılayamadıkları bir şeyler oluyor demektir. Henna yeni boru hattına ya da korunakta çalışan ekiplere bir şey olursa başım ciddi anlamda belaya girer dedi. Mercer arkadaşının elinin kolunun bağlı olduğunu farkındaydı. Dolaylı kanıt hiç kanıt olmamasından iyidir. Dinle, koruma ister misin? O metal parçasının analiz edilmesi birkaç gün sürebilir. Mercer bir süre düşündükten sonra Henna'nın teklifini kabul etti. Ben kahraman değilim, istersen askeri bir birlik gönder. Ne kadar kalabalık olursa o kadar şenlikli olur. Şehirden ayrılana kadar sana bir ajan tahsis edeceğim. Örnekten bir şey çıkarabilirsek meselenin aslını da öğrenebiliriz. Los Angeles'taki ekipten Howard Small'la ilgili bir haber alır almaz seni arayacağım ve pazartesi sabahına kadar da laboratuvardan bazı yanıtlar almamızı sağlayacağım. Mercer telefonu kapatmadan önce Henna'ya Howard Small'un telefon numarasıyla adresini verdi. Heineken'inin son damlalarını yudumladı ve içki mahmurluğunu gidermek için bir tane daha içip içmemeyi düşündü. Ama onun asıl ihtiyacı olan uzun bir duş almak ve 8 saat kadar da uyumaktı. Sessiz adımlarla yatak odasına gitmeden önce çalışma odasındaki dolabın kilitli alt çekmecesine gitti. Açıp içinden 9 milimetrelik Beretta tabancasıyla siyah bir omuz askısı aldı. Silah orduya dağıtılan tabancalardandı ve Mercer'ın bir sene önce Hawaii'de kaybettiği silahın yerine Henna tarafından hediye edilmişti. Henna ayrıca onun için ticari jetler dışında ülke sınırları içinde bu silahı taşıma ruhsatı da çıkarmıştı. Mercer çekmeceyi kapattı ve dolu silahla yedek şarjörü koltuğunun altına yerleştirdi. Henna bu silahı verdiğinden beri ona ihtiyacı olduğunu ilk kez hissetmişti ve varlığı güçlü bir güvenceydi. Duştan çıktıktan 10 dakika sonra kurye çelik parçasını almaya geldi. Mercer'ın vücudundaki bereler koyu pembe ve mor renkli beneklere dönüşmüşlerdi. Mercer yatağını boş verip bara oturmuştu ve evini koruyacak ilk vardiyayı alacak ajanla birlikte kuryede geldiğinde boş gözlerle elindeki esrarengiz kalıntıya bakmaktaydı. Mercer çelik levhayı kuryeye teslim edip muhafızla birkaç dakika konuştuktan sonra ölüm uykusuna yattı. Dick Henna 2 saat sonra telefon etti. ''Sana bunu söyleyen kişi olduğum için üzgünüm ama görünüşe göre Howard Small ölmüş. Small'un evine göz kulak olan komşu kadın Alaska'ya gittiğinden beri onu görmediğini söylemiş. Evde bagaja benzer bir şey yok ve telesekreterinde 2 düzine kadar mesaj var.'' Yakından yapılan inceleme zeminde bir kurşun deliği olduğunu ve halıda Small'un kanına uyan kan izleri bulunduğunu ortaya çıkardı. Mutfak evviyesinin altındaki giderde de bir kedinin vücuduna benzer bir şey bulundu. Ev profesyonelce temizlenmiş. Kan, kurşun deliği ve kedi dışında ne bir parmak ne de ayak izi var. Öyleyse tesadüf olamaz. O zaman bizi avlıyorlar. Mercer'ın sesi odaklanmamış bir öfkeyle kalınlaşmıştı. Öyle görünüyor. Çelik parçası biraz önce Quantico'ya teslim edildi ve Dr. Gürçel en geç yarın öğlene doğru ön raporların çıkacağını söyledi. Rapor bana ulaşır ulaşmaz sana bilgi verip ortadan kaybolmanı isteyeceğim. Sen benim için endişelenme, görünmez adam olacağım. Mercer saat 6'yı biraz geçe tekrar uyandı. Onu farkında olmama durumunun keyif veren kucaklamasından ayıran şey kapının vurulması oldu. Yatağının üstünde kalan tepe penceresi kararmakta olan bir kare halini almış, gökyüzü yağmur bulutlarıyla dolmuştu. Üzerine bir blue jean ve tişört geçirip dönerek merdivenlerden aşağı indi. Yaralarıyla bereleri sertleştiği için yaşlı bir adam gibi yavaşça hareket ediyor ayaklarını sürüyordu.
Gözetleme deliğinden baktığında özel ajan Mike Peterson, Mercer'ın bir daha asla görmeyeceğini sandığı biriyle birlikte kapıda durduğunu gördü. Yorgun bir gülümsemeyle kapıyı açtı. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim ama bu kadın burada olduğunu size söylemem için ısrar etti.'' Eggie Johnston stilistler tarafından tasarlanan giysiler içinde çok güzelse, kot pantolon, düz beyaz tişört ve bir beyzbol kepinin altına topladığı saçlarıyla kesinlikle büyüleyiciydi. Dikkatleri abartısız şehvetine çeken hafifçe bükülmüş, baştan çıkarıcı boyalı dudakları dışında üniversite öğrencisi bir kızın temiz, pürüzsüz yüzüne sahipti. Mercer onun yeşil gözlerinin içine bakarak ''Hoş bir sürpriz oldun'' dedi. ''Yemek de getirdim.'' Üzeri Çin ejderi ve Çince yazılarla süslenmiş plastik torbayı havaya kaldırdı. Ondan sonra da kendimi bu adam bana dokunurken buldum. Neler oluyor burada? Aggie Mercer'ın yüzündeki bandajı fark edince sustu. Ses tonu yumuşadı. Oh aman tanrım ne oldu sana? Mercer ajan Peters'a döndü. Onun üzerini mi aradın? İri yapılı FBI ajanı işlediği kabahatten dolayı utanmış gibi görünüyordu. Silahlı olmadığından emin olmak zorundaydım. ''Şanslı çocuk, ben böyle bir şey yapmaya kalkışmış olsaydım beni paramparça etmişti.'' Aggie sabırsızca, ''Mercer, neler oldu sana?'' diye araya girdi. ''İçeri gelebilirsin, anlatacağım.'' Mercer onun girmesi için kenara çekilip Aggie eşiği geçtiğinde Peters'a göz kırptı. ''Bunu beklemiyordum.'' Aggie yüksek atriyuma bakıyordu. ''Çok güzel.'' ''Teşekkür ederim, yukarı gel de sana bir içki hazırlayayım.'' Merdivenden üst kata giderlerken Mercer'ın şanslı gözleri uzun bacaklı zarafetiyle basamakları çıkan Aggie'nin gergin kalçalarının hizasındaydı. Aggie kütüphaneye geldiklerinde durup kitapların adlarına baktı. Parmakları Denis Diderot'un 18. yüzyılda derlediği Encyclopédie Méthodique'in 28 cildinin sırtlarında gezindi. Raflara gerçek bir kitap severi mest olmuş dikkatiyle bakıyordu. Mercer'ın koleksiyonunda yer alan kitapların çoğu jeoloji ve mineraloji ile ilgili harika çalışmaların ilk baskılarıydı. Aggie raflardan birine gidip Al Gore'un Earth in Balance adlı kitabını çekti. Sende bulunacağından kesinlikle kuşkulanmayacağın tek kitap diyerek ona sataştı. Mercer hemen kendisini savunmaya geçti. Hediyeydi, yemin ederim okumadım. Bara geldiklerinde Aggie elini barın üzerindeki masif mağunda dolaştırdı. Odanın büyük bir bölümünde görülen nefis ahşap işlerini inceledi. ''Bunlar senden beklediğimden daha fazla erkeksi, baskıcı ve alkole ithaf edilmiş.'' ''Böylesine göz kamaştırıcı bir değerlendirme yaptığına göre baban hakkında benim sandığımdan daha sert bir görüşe sahip. Sanırım beni nasıl bulacağını da o söyledi sana.'' ''Aslında adresini babamın fihristinden gizlice aldım.'' Aggie yiyecek torbasını barın üzerine koydu ve taburelerden birine oturup bir bacağını da taburenin üzerine çekti. Onun bu şekilde oturması kot pantolonunun istemeden uyluklarının birleştiği yerde kırışmasına neden olunca Mercer bakışlarını bu kışkırtıcı görüntüden çekmek zorunda kaldı. ''Kişiliğinle ilgili tahminler tamamen bana ait. Şimdi neden topalladığını ve yüzünde neden bandaj olduğunu bana anlatacak mısın?'' Eve adımını attığı andan beri Mercer'a sataşıp duruyordu ancak sesinde alaylarını yumuşatan gerçek bir endişe vardı. Mercer barın arkasına geçti, içki ikram edecekti ama kendisiyle Aggie Johnson arasına mesafe koymanın daha önemli olduğu sonucuna varmıştı. Barın oluşturduğu fiziksel engelin aynı zamanda aralarında psikolojik bir bariyer de meydana getireceğini umuyordu. Zaten kaotik olan yaşamında istediği en son şey ona karşı hissetmeye başladığı çekime teslim olmaktı. Buzdolabındaki şişelerden birine uzanarak beyaz şarap olur mu diye sordu. Kokteyli tercih ederim. Mercer elini nane likörü ve brandy'ye uzatırken onaylarcasına bir kaşını kaldırdı. ''Dün gece seni bıraktıktan sonra son bir tek atmak için yol üzerindeki bir bara uğradım.'' İçkiyi Aggie'nin önüne koyup kendisi içinde bir konyak bardağına sağlıklı bir miktar brandy koydu. Aggie sigara içmek için izin isterken barın üzerinde duran ve çoğunlukla Harry White tarafından kullanılan tablayı önüne çekti. Sigara paketiyle altın Dunhill çakmağını içki kadehinin yanına koydu.
Birkaç saat sonra da oradan ayrıldım. Bu arada epeyce sarhoş olduğumu da ekleyebilirim. Her neyse, eve yürürken adamın biri beni soymaya kalktı. Gördüğün gibi beni güzelce benzetti. Mercer yanağındaki banda dokundu. Bu tabancanın kabzasından oldu. Egi, tanrım diye bağırdı. Ne oldu, nasıl kaçtın? Kaçmadım, sonunda adamı öldürdüm. Mercer onun cin çarpmış gibi bir tepki vereceğini tahmin ediyordu. Fakat Egi'nin Max Johnson'ın kızı olduğu aklına geldi. Egi'nin sarsılması için bir suçlunun ölmesinden çok öte bir şey olmalıydı. Bardan birkaç şişe bira alıp çıkmıştım. Şişelerle adamın kafasına vurdum. Sonrasında da şişelerden birinin kırılmış boynunu adama sapladığımı hatırlıyorum. Bayılmışım ve hastanede bir hemşire yüzümdeki kanları temizlerken kendime geldim. Egi bir an sessiz kaldı. Sahte duygu gösterileriyle hemen yatıştırıcı bir yanıt verilmesini gerektiren o öykülerden biri değildi bu. En sonunda canın hala acıyor mu diye sordu. Sadece güldüğümde. Mercer gülümsedi. Aslında işin en berbat yanı bütün sabah yaşadığım o içki mahmurluğuydu. Eğer sen bir silahlı soygunun kurbanı olduysan neden kapında bir FBI ajanı nöbet tutuyor ve konuklarını elliyor? Yemin ederim elleyeceğini bilmiyordum ve o burada bana bir iyilik olsun diye bulunuyor. Bu saldırı olayına başkalarının da karışmış olabileceklerini düşünüyorum. Olası bir intikam konusunda da biraz paranoyakça davranıyorum.
12. ayrımın sonu. Sayfa 119.